Bilimsel delili olmayan ünlü bir varsayım, evrim teorisi. İnsanlar inanılması imkansız şeylere bazen gözleri kapalı, körü körüne inanabilirler. Gerçekten de bazen en aklı başında, mantıklı ve zeki gördüğünüz bir insan dahi dünyanın en mantıksız, en akıl almaz fikrine kapılıp gidebilir. Hatta öyle bir hale gelebilir ki, bütün delilleri karşısına koysanız en açık gerçekleri dahi göremeyecek hale gelir. Bunun en açık ve en kesin örneklerine şu ünlü evrim teorisine inanan bazı bilim adamlarında rastlamak mümkün. Bu kişilerin ünvanları bilim adamı olmasına rağmen evrim teorisine inanabilmeleri, onların inandırıcılıklarını, objektif araştırmacı yönlerini, bilimsel delillere olan bağlılıklarını ve dürüstlüklerini gölgeliyor. Hatta şiddetle karartıyor. Çünkü onlar inanılması imkansız, aklın, mantığın kesinlikle kabul edemeyeceği, nitekim 21. yüzyılda ulaşılan bilimsel seviye ile kesinlikle reddedilen bir varsayımı tek gerçek olarak kabul ediyorlar. Charles Darwin, evrim teorisini ortaya attığı ünlü Türlerin Kökeni kitabını yazdığında amacı hayatın kökenine bir açıklama getirmekti. Daha doğrusu bu iddia ile ortaya çıktı. Ne var ki türlerin kökenini okuyanlar hayatın ilk olarak nasıl başladığı sorusuna bir cevap bulamadılar. Hatta Darwin bu konuya değinmemişti bile. Bunun en önemli nedeni, bir yaratıcının varlığını inkar eden Darwin'in bu soruya vereceği bir cevabının bulunmayışıydı. Darwin'in bu konuya cevap veremeyişinin bir diğer nedeni ise yaşadığı dönemin az gelişmiş bilim ve teknoloji seviyesiydi. 1800'lü yıllarda ne hücrenin muazzam yapısından, ne hücre çekirdeğinde yer alan dünyanın en büyük bilgi bankasının varlığından haberleri bile yoktu. Dolayısıyla bunların nasıl oluştuklarını açıklama gereği duyamazlardı. Hayatın protoplazma adı verilen basit bir madde ile başladığını düşünüyorlardı. Protoplazma ise karbondioksit, oksijen ve nitrojen gibi basit kimyasalların tekrar tekrar birleşmeleriyle tesadüfen oluşmuştu. Hatta dönemin bilim adamlarından Ernst Haeckel ve Julian Huxley'e göre sodyum kloride eklenerek nasıl doğal olarak tuz elde ediliyorsa pekala birkaç kimyasal birleşerek canlı bir hücreyi oluşturabilirdi. Günümüzde sıradan meraklı bir okuyucunun veya bir ortaokul öğrencisinin sahip olduğu bilgilerle 1800'lü yılların bilimsel çabalarına baktığımızda son derece cahilce ve ilkel mantıkların yer aldığını görüyoruz. Charles Darwin hem bu az gelişmiş bilimsel bilgiler hem de kendisinin hiçbir eğitimi olmaması nedeniyle teorisini şekillendirirken birçok inanılması imkansız iddiayı göz ardı edebilmişti. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurulduğunda Darwin'in büyük yanılgısı mazur görülebilir belki. Peki ama ya günümüzün gözü kara bilim adamları? Günümüzde ortaokul bilgisine sahip bir çocuğun dahi kabul edip inanmayacağı iddialara bazı bilim adamları körü körüne inanabilmektedirler. En basitinden evrimcilerin ilk canlı hücresinin tesadüfler sonucunda bazı cansız maddelerin bir araya gelmeleri ile oluştuğu iddiasına olan inançlarını ele alalım. Evrim teorisine göre ilkel dünyada canlılık için gereken cansız maddeler, karbon, fosfor vesaire yüz binlerce madde arasından birbirlerini bulmuşlar, sonra kendi aralarında kusursuz bir organizasyon sağlayarak ilk canlı hücresini oluşturmuşlardır. 1800'lü yılların köhne laboratuvarlarında hücreyi basit bir leke zannedenler için bu belki inanılabilir bir iddiadır. Ancak bugün hücrenin basit bir leke olmadığı, hatta New York şehrinden çok daha kompleks bir yapılanmaya sahip olduğu bilinmektedir. Michael Denton isimli ünlü moleküler biyolog, Evrim Kriz İçinde Bir Teori isimli kitabında hücrenin karmaşık ve muazzam yapısını şöyle tarif etmiştir. Hayatın moleküler biyoloji tarafından ortaya çıkarılan gerçekliğini kavrayabilmek için bir hücreyi yaklaşık 1 milyon kez büyütmemiz gerekir. Ta ki çapı 20 kilometreye varsın. Bu durumda hücre New York ya da Londra gibi büyük bir şehri kaplayacak boyutta dev bir uzay gemisine benzeyecektir. Bu durumda karşımızda benzersiz derecede kompleks bir sistem ve kusursuz bir tasarım olduğunu görürüz. Hücrenin yakınına gelir de onu incelersek üzerindeki milyonlarca küçük kapıyla karşılaşırız. Aynen bir uzay gemisinde olabilecek otomatik kapılar gibi bu kapılar sürekli olarak açılıp kapanarak hücrenin içine ya da dışına yapılan madde akışını kontrol ederler. Eğer bu kapıların herhangi birinden içeri girersek olağanüstü bir teknoloji ve şaşkınlığa düşürecek bir komplekslikle karşılaşırız. Her türlü insan yapımı ürünün çok üstünde olan bu teknoloji bizim yaratıcı zekamızı fazlasıyla aşar. Bu sistem tesadüf kavramının her anlamda tam bir antitezini oluşturmaktadır. New York şehri kadar dev ve karmaşık bir yapının 1 milyon kez daha küçük bir mekana sığdırılması kuşkusuz büyük bir mucizedir. Ve aklı selim sahibi hiç kimse böylesine muazzam bir yapının rastlantılar sonucunda oluştuğunu iddia edemez. Bazı objektif davranan bilim adamları bu imkansızlığı, yani hücrenin rastlantılar sonucunda kendi kendine oluştuğu iddiasının imkansızlığını bazı benzetmelerle anlatırlar. Söz gelimi bunu bir bilgisayarın veya bir otomobilin tesadüfen bazı maddelerin bir araya gelmesi ve en uygun yerlere en uygun miktarlarda yerleşmelerini iddia etmekle aynı derecede saçma olduğunu vurgularlar. Dünyaca ünlü İngiliz astronom ve matematikçi Fred Hoyle ise evrimci olmasına rağmen bu imkansızlığı çarpıcı bir örnekle anlatır. Hoyle'un tanımlamasına göre hücrenin rastlantılar sonucunda oluşması bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması kadar imkansızdır. Bir hücrenin var olabilmesi için çok büyük bir bilgi, son derece usta bir tasarım, büyük ve yüce bir akıl ve bilinç gereklidir. Bugün 21. yüzyılda sahip olunan bilgi ve teknoloji birikimiyle zeki ve tecrübeli, bilinçli bilim adamları bir araya gelerek rastlantılara yer vermeden, istenmeyen durumları eleyerek çalışabildikleri halde en basit bir bakteri hücresini dahi cansız maddeleri sentezleyerek üretememişlerdir. Tüm bu elverişli koşullara rağmen üretilemeyen hücre, acaba son derece elverişsiz ve sadece tesadüflerden medet umulan bir ortamda nasıl olup da oluşmuştur? Elbette ki bu imkansızdır. Ancak bu imkansızlığı orta seviyede bir bilgiye sahip insanlar dahi kolaylıkla görebilirken bazı bilim adamlarının ısrarla görememeleri çok çarpıcıdır. Çarpıcı olduğu kadar da evrim teorisinin perde arkasındaki karanlığını vurgulamaktadır. Evrim teorisi sadece hücrenin oluşumunu açıklama konusunda değil, her iddiasında büyük bir acizlik içindedir ve adeta çıkmaz sokak gibi her konuda tıkanıp kalmıştır. Yüce Yaratan'ın varlığını inkar etmek için bilimle, akıl ve mantıkla ters düşenler yakın bir gelecekte tüm insanlık önünde çok küçük duruma düşeceklerdir. En büyük ayıpları ise kendilerini Yaratan'ı inkar etmek uğruna apaçık gerçeklere kulaklarını, gözlerini ve vicdanlarını kapatıyor olmalarıdır.